Ayrım 2. Sayfa 14. Ünite 2. Klasik toplumsal değişme kuramları 1. Ara sınav 4 ila 5, dönem sonu sınavı 1 ila 2. Marx ve Weber'in toplumsal değişme yaklaşımları farklıdır. Marx, sosyalist düşüncenin tarihsel materyalist anlayışın temsilcisidir. Weber, siyasi ve ekonomik liberalizmin temsilcisidir. Marx, çözümlemelerini yabancılaşma kavramına dayandırır. Weber, kapitalizm çözümlemelerini evrensel rasyonelleşme kavramına dayandırır. Marx, modern toplumları kapitalizm ve üretim araçları sahipliği ile, Weber ise modern toplumları artan bir rasyonelleşme ile kavramsallaştırır. Marx, tüm insanlık tarihini açıklamaya yönelir. Weber, yalnız sanayi toplumuna odaklanır. Bürokratik örgütlenmenin sanayi toplumundaki işlevini analiz eder. Weber'in sosyolojisi anlama ve açıklamayı birleştirmeye çalışır. O, kültürün ve toplumsal yaşamın ekonomik yapının işlevi olduğunu düşündüğü için Durkheim'dan daha çok Marx'a yakındır. M. Weber, bilim ve toplum bilime ilişkin görüşleri. Doğa bilimlerinin yöntemi toplum bilimlerde kullanılmaz. Fark, açıklama ve anlama arasındaki ayrımdan kaynaklanır. İnsan eylemlerini anlamlı kılan bilinçli ve amaçlı olmasıdır. Bu nedenle her olay kendi kültürel bağlamında ele alınmalıdır. Toplumsal olaylarla değişim ve dönüşümle ilgili varsayım oluşturmak için anlama kavramı gereklidir. Sosyolojik açıklama, anlamın yorumlanması ve nedensellik ilişkilerinin çözümlenmesi olarak iki yol içerir. Çünkü sosyolojik eylem, aktörlerin özel bir anlam atfettikleri eylemdir. Toplum bilim, bir toplumsal değişim ve dönüşümü anlamak için yargıda bulunmadan değerlerin yapısını saptayıp eylemlerin anlamlarını çözümlemelidir. Sosyolojik araştırma ve analizlerde değerden arınık olunmalıdır. Araştırmacıların kişisel değerleri ve ekonomik çıkarları süreci etkilememelidir. Gerçeklik sürekli değişir ve yeni şeyler eklenir. Bu nedenle toplum bilimlerde temel öğeleri ayırabilmek için idealize edilmiş kavramlar kullanmak gereklidir. İdeal tipler. İdeal tip bir kurgudur. İdeal tip bir olgunun ayırt edici özelliklerine vurgu yapar. Weber, büyük ölçekli toplumsal etkileşim ve dönüşüm süreçlerinin kurulması için anlamlı eylemlerin tiplere ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin kapitalizm ya da üniversite denildiğinde bunlarla ilgili en temel eylemler tanımlanır. Bu soyut tipleştirmeyi ideal tip olarak adlandırmıştır. Ona göre ideal tipler sosyoloğa öznel anlamı özetleme ve soyutlama olanağı sağlar. Bu durum açıklamayı kolaylaştırır. Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabında geleneksel toplumdan modern topluma geçişin temellerini etik ve ruh kavramların kullanılarak açıklamıştır. Toplumsal eylem. Weber, toplumların genel yasaları olduğunu kabul etmez. Batı toplumlarının diğerlerinden neden farklı bir yol izlediklerini açıklamaya çalışmıştır. Ona göre geleneksel toplumda yaşayanlarla modern toplumda yaşayanların eylemleri farklıdır. Bunun için rasyonel eylem, rasyonel olmayan eylem ayrımı yapmıştır. En çok başkalarını dikkate alarak gerçekleştirilen rasyonel eylem üzerinde durmuştur. Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu çalışmasında Protestan inancı doğrultusunda gerçekleşen rasyonel eylemleri örneklendirir. Protestanlığın çalışmayı özendirmesi ve hazza yönelik eylemleri engellemesinin kapitalist birikime yol açtığını belirtmiştir. Weber'de eylem türleri. Rasyonel eylem. Rasyonel eylem aynı zamanda toplumsal eylemdir. Amaca yönelik, amaç ve aracın rasyonel olarak seçildiği eylem. Başarı için bilimsel bilgiden yararlanılan eylemler gibi. Değere yönelik, mutlak bir değer için yapılan eylemdir. Estetik, dinsel, etik içerikli olabilir. Kişi temel değerleri doğrultusunda davranır, inancı için alkol almama, askerlik yapmama gibi. Rasyonel olmayan eylem, duygusal, duygusal tepkiden kaynaklanan eylem, arkadaşına bağırma, rakibi itme gibi. Geleneksel, gelenek ve adetlere göre düzenlenen eylem, sanayi öncüsü toplumda yaygındır. İktidar, herhangi bir toplumsal ilişki içerisinde olan bir aktörün direnişe rağmen kendi iradesini dayatma konumudur. Meşru düzenin iki temel tipi, 1. Öznel bağlılıklar çerçevesinde örgütlenen toplumsal ilişkiler, duygusal ya da dinsel bağlılıktan düzenin devamını isteme. 2. Bireylerin kendi davranışlarının kontrolünü düzene verirler. Otorite. Weber'e göre devlet, düzeni sağlamak için fiziksel meşru güç kullanma tekelini elinde tutar, isteğini güç veya güç tehdidi olarak dayatır. Otorite türleri, geleneksel otorite, iktidar soy temellidir, geleneğe bağlı olarak yönetilen toplumlarda görülür. Karizmatik otorite, bireyin kişisel çekiciliği ve üstün nitelikleri olduğu inancından kaynaklanır. Lider, kriz dönemlerinde insanüstü bir güç olarak ortaya çıkar. Rasyonel, yasal otorite, yasaların usulüne uygun biçimde yapıldığı ve uygulandığı inancına dayanır. Lider yasala uygun biçimde başa geçer, modern kapitalist toplumlarda görülür. En iyi örnek bürokratik otoritedir. Modern toplum rasyonel ve amaçlı eylemi içerdiği için geleneksel toplumlardaki akrabalık, arkadaşlık, dindaşlık gibi öznel ilişki biçimleri yaygın değildir. Weber'e göre bürokrasi. Bürokrasi, rasyonel yasal sistemin yönetim aygıtıdır. Rasyonel yasal otorite, bürokrasinin en etkili biçimidir. Bürokrasi, devletin memurları tarafından yürütülür. Uzmanlaşmış, emir-komuta zinciri içerisinde çalışan, hiyerarşik, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, yazılı belgelere dayalı iş yapan bir örgütlenmedir. Weber, modern toplumdaki bürokrasiyi kişiselliğe, özgürlüğe ve kişisel ilişkilere yer vermediği için demir kafes olarak adlandırmıştır. İdeal tip olarak bürokrasinin özellikleri. Konumlar, bilgi ve deneyime bağlı olarak elde edilir. Herkese aynı kurallar uygulanır. Kişisel ve resmi ilişkiler birbirinden ayrılmıştır. Otoritenin sınırları açık ve nettir. İtaat, herkese aynı biçimde uygulanan kurallara bağlıdır. Görevde uzmanlaşma üst düzeydedir. Görevli bir sözleşme ile işe alınır. Memur, bulunduğu konuma ve mevkinin gelirine el koyamaz. Memur, başka iş yapamaz. Weber'de toplumsal tabakalar. Rasyonel yasal sistemde sosyal tabakalar iktidar mücadelesini siyasal partiler aracılığıyla yapar. Weber'e göre tabakalaşma yapısı sınıflar, statü grupları ve partilerle ilişkilidir. Toplumsal sınıf, Weber'e göre pazarda gelire ulaşma imkanları aynı olan insan topluluklarıdır. Adı geçen eser sayfa 34. Sınıf üyeliklerini mal ve hizmetlere ulaşma güçleri temelindedir. Kişinin para piyasasındaki konumu sınıfsal konumu ile bağlantılıdır. Weber, mülk sahipliğine göre bir ayrım yapar. Mülk sahipleri, rantiyeciler, şirket hisselerinden geçinenler, girişimciler, iş yeri olanlar. Mülksüzler, beyaz yakalılar, zihinsel emek kullananlar, mavi yakalılar, bedenen çalışanlar, işçiler. Weber'e göre girişimcilerin rantiyelere göre toplumsal gücü daha fazladır. Beyaz yakalıların yeteneklerine sanayi toplumu daha çok ihtiyaç duyar. Weber'de toplumsal statü. Statü, bireyin toplum içerisindeki konumudur. İnsanların birbirleri hakkındaki değerlendirmeleridir. Köken, eğitim, yaşama biçimi, ahlak değerlendirmelere konu olur. Statüye yönelik davranış, değerlere yönelik rasyonel eylemdir. Weber, statü grupları kavramına vurgu yapar. Statü gruplarının farklı yaşam biçimleri vardır. Birey, statü merkezli bir etkileşim içerisindedir. Birey gruptan dışlanabilir de. Bireyler, kendilerine benzer olanlarla, eşit konumda bulunanlarla ilişki geliştirir, aynı okullara gider, benzer örgütlenmelere katılır. Birey, belirli bir sosyal çevre içerisinde mücadelesini sürdürür. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. Weber, kapitalizmin gelişmesini ideal tiplere başvurarak nedensel analizle açıklar. O, kapitalizmin karşısında olanın geleneksellik olduğunu belirtir. Örneğin bir köylü, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır, kalan zamanında çalışmaz. Oysa kapitalist toplumda çalışmanın kendisi bir amaç için değerlidir. Ticaret ve kazanç, yalnız başarı değil, kişisel erdemin de göstergesidir. Weber'e göre ekonomik başarıya yönelik dürüst girişimlerde mutluluk ve hazdan vazgeçilirse başarılı olunur. Kapitalist topluma geçiş sürecinde dünya nimetlerinden vazgeçerek rasyonel biçimde para kazanmanın koşulları oluşur. Weber'e göre protestanlar içinde çilecilik güçlüdür. Kapitalizmin kökleri protestanların çalışmayı ve azla yetinmeyi özendirmesi, bu olgu ile açıklanabilir. Bu durum sermaye birikimine olanak sağlamıştır. Weber'e göre paranın rasyonel hesabının ön koşulları, iş yerinin evden ayrılması, rasyonel defter tutma, emeğin özgürleşmesi, artan teknoloji, hukukun ve yönetimin rasyonelleşmesi, kültürde genel rasyonelleşme eğilimi, sayfa 36. Weber'de toplumsal değişme. Weber'e göre sadece kapitalist ruh değil, bir mesleğe dayalı rasyonel yaşam biçimi de Hristiyan çileciliğinin ruhundan doğmuştur. Bu dönüşüm rasyonel olmayan bir eylemden rasyonel eyleme geçiştir. Weber'e göre karizmatik otorite zorunlu olarak diğer otorite biçimlerine dönüşür. Etkili oldukları durumda toplumda hızlı dönüşümler sağlayabilirler. Weber'e göre karizmatik lider kriz zamanında ortaya çıkar. Karl Marx. Tarihsel materyalizmin temel özellikleri. 1. Toplum bir yapı bütünlüğüdür. Sınıflar, kurumlar, değerler yapının bütünü gözetilmeden açıklanamaz. 2. Değişme tüm toplumların temel özelliğidir. Değişmenin kaynağı toplumun iç dinamiğidir. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. Bu sırada da tarihi yapıp onun bir parçası haline gelirler. 3. Toplumsal değişme öngörülebilir. 4. İnsanlar tarihin yönünü öngörebilir, değiştirir ve biçimlendirebilir. İnsanlar kendi yaşamlarının yönünü ve özelliklerini denetleyebilir. Tarih, insan eylemi tarafından dönüştürülür. Hegelci felsefeden etkilenen Marx, insanın doğayı egemenliği altına almasıyla birlikte kendinin de değiştirdiğini belirtmiştir. Marx da toplumsal değişmenin anlaşılmasında yabancılaşma kavramı kilit öneme sahiptir. Çünkü bireyin kendi ürettiği şeye yabancılaşması, kendi emeğine yabancılaşmadır. Bu yabancılaşma toplumsal dönüşümün temellerini atar. Tarihsel materyalizm, toplumsal gelişmeyi maddi temele dayandırır. Ruh, tin, tanrısal bir plan gibi kabul etmez. Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizm düşüncesine dayanır. Diyalektik materyalizm, doğal gelişmenin maddi temele dayalı olduğunu açıklar. Marx'a göre toplumun temeli üretim biçimidir. Üretim biçimi, üretim ilişkileriyle, üretim güçlerinin karşılıklı etkileriyle ortaya çıkar. Üretim biçimi toplumu belirler. Üretim güçleri insan, toprak, ham maddeler, makine, alet, edinilmiş bilgiler ve benzeridir. Üretim ilişkileri ise mülkiyet ilişkileridir. Her üretim biçiminden sürekliliği, üretim araçlarına sahip olanlar olmayan kitleleri sömürür ve yabancılaştırır. Bu sınıflar arasındaki çatışma başka bir üretim biçimine geçişle sonuçlanır. Sömürü, artı emeğe üretici güçleri denetleyenlerce el konulmasıdır. Sömürü, zorunlu olarak sınıfsal farklılaşmayı ortaya çıkarır. Üretim biçimi ve toplumsal değişme. Marx, insanlık tarihini karakterize eden temel üretim biçimlerini, özellikle de kapitalizmi analiz etmiştir. Toplumsal dönüşümler bir üretim biçiminden diğerine geçişle gerçekleşir. Marx'a göre temel üretim biçimleri şunlardır. 1. İlkel komünal toplum. Doğal ortaklaşa sahiplenilir. Özel mülkiyet yoktur. Üretim kolektiftir. 2. Antik toplum. Roma, Atina gibi büyük şehirler çevresinde oluşur. Temel özelliği özel toprak sahiplerinin köleler üzerindeki mülkiyetidir. Marx, antik toplumların nüfus artışı nedeniyle yönetici sınıfa yeterli toprak bulamaması sonucu yıkıldığını belirtmiştir. 3. Feodal üretim biçimi. Germanik ve antik toplumun birleşmesiyle Avrupa'da gelişmiştir. Serfler, aristokrasinin, senyörlerin topraklarında çalışır, artı değer üretir. Marx'a göre 13. yüzyılda antik kentlerin kırdan artık elde etmeye başlanmasıyla alışveriş ve ticaret gelişmiş, eşitsiz değişim ilişkileri feodal düzenin çözülmesini sağlamış ve kapitalizme geçilmiştir. Marx'ın kapitalizmin kökenleriyle ilgili düşüncelerini yarattığı tartışma. Paul Sweezy, feodalizmin kullanım değeri üreten bir sistem olduğunu, kendi iç dinamiği ile değişemeyeceğini belirtmiştir. Ona göre değişimi sağlayanlar tüccarlardır. Maurice Dobb, burjuvazinin tüccarlardan değil, kendi içinde örgütlenen küçük üreticilerden, zanaatkarlardan oluştuğunu belirtmiş, sistemin çözülüşünü mülkiyet ve sınıf çatışmasıyla açıklamıştır. Robert Brenner, toprak ve emek kaynaklarının durağanlığının feodalizmin gelişmesini engellediğini belirtmiştir. Ona göre 17. yüzyılda lordlar topraklarını çiftçilere kiralamışlar, serfler böylece özgür iş gücüne dönüşmüştür. Tarımda yeni teknolojilerin kullanımı ile nüfusun bir bölümü tarım dışı etkinliklere yönelmiş ve kapitalist sınıf ilişkileri ortaya çıkmıştır. 4. Kapitalizm. Üretim özel mülkiyetle biçimlenir, ücretli emek istihdam edilir, serbest rekabet geçerlidir, devlet hukuk mülkiyet haklarını korur, bilim dinden daha etkili hale gelir. Marx'a göre kapitalizmin ortaya çıkmasını sağlayan süreçler şunlardır. 1. feodalizmin içten çözülmesi, 2. dışsal yağma ve alışveriş. Marx, Doğu toplumlarını anlatmak için Asya tipi üretim biçimi kavramını geliştirmiştir. Bu sistemde toprakların tümü en üst yöneticinindir. Üreticileri mülksüzdür. Artığın bir bölümü yöneticiler tarafından harç olarak alınır. Marx, Çin'de merkezi bir sulama sistemi gereksiniminin Doğu dempotizmi ortaya çıkardığını belirtmiştir. Sınıf mücadelesi ve toplumsal değişme. Marx'a göre sermaye birikimi artı değere dayanır. Artı değer, kapitalizmin ücretleri olabildiğince düşük tutmasıyla sağlanır. Bunun sonucu insanlar kendi ürettikleri malları satın alacak paraya sahip olamazlar. Giderek sermaye az sayıda insanın elinde yoğunlaşır. Bu çelişki sistemi krize sürükler, böylece sosyalizme geçilir. Emek, değer, kar. Bir malın değişim değeri ve kullanım değeri olarak iki türlü değeri vardır. Değişim değeri malın pazardaki fiyatıdır. Değişim değerinin olması için malın toplumda bir ihtiyacı karşılıyor olması gerekir. Herhangi bir malın değeri o malın üretimi için harcanan zaman ve emeğin değeriyle ilgilidir. Emek gücü de bir metadır. Kârın kaynağı emektir. Örneğin, günde 8 saat çalışan ve 10 ayna üreten bir işçiye, işveren sattığı 4 aynanın para karşılığını 40 lira öder. İşçi, 4 saat sermaye sahibi için çalışmıştır. Kârın kaynağı bu karşılığı ödenmemiş emektir. Artı değer. Marx'ta yabancılaşma ve toplumsal değişme. Marx'a göre yabancılaşma özel mülkiyeti ve devleti ortaya çıkarır. Yabancılaşma emek gücündedir. Teknolojik gelişmeler insanın doğayı denetlemesini sağlarken bu süreç aynı zamanda yabancılaşmayı arttırır. Yabancılaşmanın doruk noktası işçilerin emekleri üzerinde kontrollerini yitirdikleri burjuva toplumudur. Marx, emeğin yabancılaşmasının toplumsal bir devrimle bitebileceğini, özel mülkiyetin ortadan kalkması ile bu durumun gerçekleşeceğini belirtir. Marx'a göre değişimi gerçekleştiren mekanizmalar, üretim ilişkileri ile üretim güçleri arasındaki yapısal çelişkilerin artması ve buna bağlı olarak sınıf mücadelesinin şiddetlenmesidir. Sınıf mücadelesi şiddetli bir krizin gelişmesi durumunda devrime dönüşür. Marx, kapitalizmin yıkılışının gerçekleşmesi için işçi sınıfında sınıf bilincinin yükselmesi gerektiğini belirtir. Bu nedenle kendi içinde sınıf ve kendi için sınıf ayrımı yapar. Marx'a göre kapitalizmin gelişim süresince emek-sermaye çelişkisi artacak. Bunun sonucu burjuva ile proletarya arasındaki sınıf savaşı keskinleşecektir. 1. Marx ve Weber'in toplumsal değişme yaklaşımlarına ilişkin aşağıda bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Marx çözümlemelerini yabancılaşma, Weber rasyonelleşme kavramına dayatır. B. Marx tüm insanlık tarihini, Weber yalnız sanayi toplumunu açıklamaya yönelmiştir. C. Marx sosyalist bakış açısıyla, Weber liberal bakışla çözümleme yapmıştır. D. Marx, modern toplumu kapitalizm ile, Weber artan rasyonelleşme ile karakterize etmiştir. E. Marx statü, Weber üretim biçimi kavramına vurgu yapmıştır. Çözüm. Marx ve Weber'in toplumsal değişime yaklaşımları farklıdır. Marx, sosyalist düşüncenin tarihsel materyalist anlayışın temsilcisidir. Weber, siyasi ve ekonomik liberalizmin temsilcisidir. Marx, çözümlemelerini yabancılaşma kavramına dayandırır. Weber, kapitalizm çözümlemelerini evrensel rasyonelleşme kavramına dayandırır. Marx, modern toplumları kapitalizm ve üretim araçları sahipliği ile, Weber ise modern toplumları artan bir rasyonelleşme ile kavramsallaştırır. Marx, tüm insanlık tarihini açıklamaya yönelir. Weber, yalnız sanayi toplumuna odaklanır. Bürokratik örgütlenmenin sanayi toplumundaki işlevini analiz eder. Yanıt, D'dir. Marx, modern toplumu kapitalizmle, Weber artan rasyonelleşme ile karakterize etmiştir. 2. Hangi düşünürün sosyolojisi anlama ve açıklamayı birleştirmeye çalışır? A. Marx, B. Weber, C. Hegel, D. Engel, E. Durkheim. Çözüm, Weber'in sosyolojisi anlama ve açıklamayı birleştirmeye çalışır. O, kültürün ve toplumsal yaşamın ekonomik yapının işlevi olduğunu düşündüğü için Durkheim'dan daha çok Marx'a yakındır. Yanıt B'dir, Weber. 3. Weber'e göre toplumsal olaylarla değişim ve dönüşümle ilgili varsayım oluşturmak için hangi kavram gereklidir? A. Araştırma. B. Yayma. C. Dinleme. D. Anlama. E. Konuşma. Çözüm. Weber'e göre toplumsal olaylarla değişim ve dönüşümle ilgili varsayım oluşturmak için anlama kavramı gereklidir. Yanıt D'dir. Anlama. 4. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabı kime aittir? A. Marx, B. Weber, C. Durkheim, D. Hegel, E. Comte. Çözüm. Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu kitabını Weber yazmıştır. Yanıt B'dir. Weber. 5. Hangi kitap geleneksel toplumdan modern topluma geçişin temellerini etik ve ruh kavramlarını kullanarak açıklamıştır? A. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, B. Geçmişteki Etik, C. Etik Nedir, D. Ahlaki Bozulma, E. Etik ve Ruh. Çözüm, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabında geleneksel toplumdan modern topluma geçişin temellerini etik ve ruh kavramları kullanılarak açıklanmıştır. Yanıt A'dır. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. 6. 1. Rasyonel olan, 2. Rasyonel olmayan, 3. İrrasyonel olan. Yukarıdakilerden hangileri Weber'in eylem türlerindendir? A1, B2, C1 ve 2, D1 ve 3, E2 ve 3. Çözüm. Weber'de eylem türleri rasyonel olan ve rasyonel olmayandır. Yanıt C'dir. 1 ve 2. 7. Hangisi sanayi öncesi toplumda yaygındır? A. Duygusal eylem, B. Amaca yönelik, C. Değere yönelik, D. Ahlaka yönelik, E. Geleneksel eylem. Çözüm. Geleneksel eylem, gelenek ve adetlere göre düzenlenen eylem sanayi öncesi toplumda yaygındır. Yanıt E'dir. Geleneksel eylem. 8. Weber'in en çok rasyonel eylem üzerinde durmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişinin temel değerlerini gözetmesi, B. Başkalarını da dikkate alması, C. Duygusal bir tepki sonucu ortaya çıkması, D. Sanayi öncesi toplumda yaygın olması, E. Gelenekleri gözetmesi. Çözüm. Weber, en çok başkalarını dikkate alarak gerçekleştirilen rasyonel eylem üzerinde durmuştur. Yanıt B'dir. Başkalarını da dikkate alması. 9. Marx hangi felsefeden etkilenmiştir? A. Durkheim felsefesi, B. Hegel felsefesi, C. Weber felsefesi, D. Aristo felsefesi, E. Engel felsefesi. Çözüm. Karl Marx, Hegelci felsefeden etkilenmiş, insanın doğayı egemenliği altına almasıyla birlikte kendisini de değiştirdiğini belirtmiştir. Yanıt B'dir. Hegel felsefesi. 10. Hangisi Karl Marx'a göre doğal gelişmenin maddi temele dayalı olduğunu açıklar? A. Tarihsel materyalizm, B. Materyalizm, C. Düşünsel materyalizm, D. Diyalektik materyalizm, E. Meşru materyalizm. Çözüm. Karl Marx'a göre diyalektik materyalizm doğal gelişmenin maddi temele dayalı olduğunu açıklar. Yanıt D'dir. Diyalektik materyalizm. 11. 1. İlkel komünal toplum, 2. Antik toplum, 3. Feodal üretim biçimi. Yukarıdakilerden hangileri Marx'a göre temel üretim biçimlerindendir? A1, B2, C1 ve 2, D1, 2 ve 3, E3. Çözüm. Marx'a göre temel üretim biçimleri ilkel komünal toplum, antik toplum, feodal üretim biçimi. Yanıt D'dir. 1, 2 ve 3. 12. Hangisi Roma, Atina gibi büyük şehirler çevresinde oluşur ve temel özelliği özel toprak sahiplerinin köleler üzerindeki mülkiyetidir? A. Kentsel toplum, B. Antik toplum, C. Feodal toplum, D. İlkel komünal toplum, E. Modern toplum. Çözüm. Antik toplum, Roma, Atina gibi büyük şehirler çevresinde oluşur ve temel özelliği özel toprak sahiplerinin köleler üzerindeki mülkiyetidir. Yanıt B'dir. Antik toplum. 13. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin özelliklerinden biri değildir? A. Üretim özel mülkiyetle biçimlenir. B. Serbest rekabet geçerlidir. C. Ücretli emek istihdam edilir. D. Din bilimden daha etkilidir. E. Devlet hukuku mülkiyet haklarını korur. Çözüm. Din bilimden daha etkilidir düşüncesi kapitalizmin özelliklerinden değildir. Yanıt D'dir. Din bilimden daha etkilidir. 14. Aşağıdakilerden hangisi Doğu toplumlarını anlatmak için Asya tipi üretim biçimi kavramı geliştirmiştir? A. Marx, B. Weber, C. Dobb, D. Sweezy, E. Brenner. Çözüm: Marx, Doğu toplumlarını anlatmak için Asya tipi üretim biçimi kavramını geliştirmiştir. Yanıt A'dır. Marx. 15. Hangi kavram malın pazardaki fiyatıdır ve değer olması için malın toplumda bir ihtiyaç karşılıyor olması anlamına gelir? A. Değişim indeksi, B. Kullanım değeri, C. Yabancılaşma, D. Sömürü, E. Değişim değeri. Çözüm: Değişim değeri malın pazardaki fiyatıdır ve değer olması için malın toplumda bir ihtiyaç karşılıyor olmasıdır. Yanıt E'dir. Değişim değeri. 16. Weber'e göre modern kapitalist toplumda hangi tür otorite görülür? A. Dinsel otorite, B. Karizmatik otorite, C. Rasyonel yasal otorite, D. Geleneksel otorite, E. Siyasi otorite. Yanıt C. Rasyonel yasal otorite. 17. Weber'e göre yasal, ussal otorite ve örgüt tipi aşağıdaki eylem tiplerinden hangisiyle ilişkilidir? A. Akılcı eylem, B. Geleneksel eylem, C. Duygusal eylem, D. Tepkisel eylem, E. Yaratıcı eylem. Yanıt A. Akılcı eylem. 18. Weber'in modern toplumda bürokrasiyi demir kafes olarak adlandırmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Konumların bilgi ve deneyimde elde edilmesi, B. Herkese aynı kuralların uygulanması, C. Kişiselliğe ve kişisel ilişkilere yer vermemesi, D. Görev ve yetkilerin açıkça tanımlanmış olması, E. Uzmanlaşmaya önem verilmesi. Yanıt C. Kişiselliğe ve kişisel ilişkilere yer vermemesi. 19. Amaç ve araçların rasyonel olarak seçildiği, amaca ulaşmak için bilimsel bilgilerin kullanıldığı eylem türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Değere yönelik rasyonel eylem, B. Duygusal eylem, C. Geleneksel eylem, D. Amaca yönelik rasyonel eylem, E. Hazza odaklı eylem. Cevap D. Amaca yönelik rasyonel eylem. 20. Marx'a göre özel mülkiyet ve devleti ortaya çıkaran süreç aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapitalizm, B. Yabancılaşma, C. Üretim güçleri, D. Üretim araçları, E. Sermaye birikimi. Yanıt B. Yabancılaşma. 21. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel materyalizmin temel kabullerinden biri değildir? A. Toplumların değiştiği, B. Değişimin temel kaynağının toplumun iç dinamiği olduğu, C. Toplumsal yapının bir bütün oluşturduğu, D. İnsanların tarihin yönünü değiştiremeyecekleri, E. Toplumsal değişmenin öngörülebileceği. Yanıt D. İnsanların tarihin yönünü değiştiremeyecekleri. 22. Feodalizmin kullanım değeri üreten bir toplumsal sistem olduğunu, değişimin iç dinamiklerle değil, dıştan bir kaynak olan tüccarların sağladığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. M. Weber, B. P. Sweezy, C. K. Marx, D. M. Dobb, E. F. Engels. Yanıt B. P. Sweezy. 23. Aşağıdakilerden hangisinde özel mülkiyet yoktur? A. Feodal toplum, B. Kapitalist toplum, C. Antik toplum, D. Komünal toplum, E. Germanik toplum. Yanıt D. Komünal toplum. 24. Marx'a göre emeğin yabancılaşmamasının koşulu nedir? A. Proletaryanın sınıf bilincinin gelişmesi, B. Özel mülkiyetin ortadan kalkması, C. İnsanın doğayı denetleyebilmesi, D. Sınıfsal çelişkilerin artması, E. Sermaye birikiminin artması. Yanıt B. Özel mülkiyetin ortadan kalkması. 25. Marx'a göre artı emeğe el konulması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Sömürü, B. Yabancılaşma, C. Değişim değeri, D. Üretim biçimi, E. Ücretli emek. Yanıt A. Sömürü. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.